Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 14 ayrımdan oluşmaktadır.
Acımak, Reşat Nuri Güntekin, İnkılap Kitabevi, 27. baskı, okuyan Sema Taşpınar. Acımak'ta görevine bağlılığıyla tanınmış bir ilkokul baş öğretmeni olan Zehra Hanım'ın trajik serüveni dile getiriliyor. Doğruluk, temizlik, fedakarlık hastalığı onda insanlığın en değerli yeteneğini öldürmüştür. Acımak yeteneğini. Duygusal, geniş ruhlu bir kadın. Güzel, doğru, temiz şeyleri çılgınca seviyor. Ama zaafa, düşkünlüğe ve çirkinliğe acımıyor. Yapılmış bir kötülük için hiçbir gerekçe tanımıyor ve acımadan söküp atıveriyor. Bütün insanları etkilemiş güzel bir duygunun romanı. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğdu. Edebiyat fakültesini bitirdi. Liselerde öğretmenlik, müdürlük, milli eğitim müfettişliği, Paris kültür ateşeliği yaptı. UNESCO'da Türkiye'yi temsil etti. Romanları, hikayeleri, tiyatro eserlerinin yanı sıra çeşitli çevirileri de vardır. Başlangıç 1. Merkezde Zehra isminde bir baş muallim varmış. Hangi mektep olduğunu bir yere kaydettim ama bir türlü bulamıyorum. Mebus Şerif Halil Bey cüzdanını yelek ceplerini karıştırıyordu. Marif müdürü gülerek, "Zahmet etmeyin efendim, malum," dedi. "Zehra, vilayetin en maruf bir simasıdır. Dostlarımdan biri bu hanım için sizden birkaç gün izin istememi rica etti. İstanbul'da ihtiyar ve alil bir babası varmış. Son günlerde ağır şekilde hastalanmış. Hayatı tehlikedeymiş. Belki izin koparmak için mübalağa ediyorlar ama bir şey yapmak mümkünse..." "Mümkün tabii. Ancak benim bildiğime göre Zehra kimsesiz bir kızdır. 5 seneye yakın bir zamandan beri tanırım. Bana babası filan olduğundan hiç bahsetmedi. Ma mafi, kendisine sorarız. Zaten biraz sonra onu göreceksiniz." "Ben mi? Ne münasebet. Birazdan size mektepleri gezdirecek değil miyim? Evvela Zehra'nın mektebinden başlayacağız. İntihap tarihinizde göreceğiniz en iyi müessese bu mekteptir. Halk mektebin asıl ismini unutmuştur. Zehra abla mektebi diye tanır. Hatta katiplerimiz bile bazen şaşırırlar, resmi evrakta Zehra abla mektebi diye yazarlar. Geçenlerde bir çeşme başında iki kadın konuşuyordu. Birisi, "Ben çocuğumu marif mekteplerine vermem, Zehra ablanın mektebinde okutacağım," diyordu. Mebus gülmeye başladı. "Çok garip. Bu Zehra abla size karşı adeta istiklal ilan etmiş vaziyette. Kelimeyi çok yerinde kullandınız. Zehra icatında hemen hemen müstakildir. Bizim emirlerimize, yasaklarımıza kulak asmaz. Bu sizin marif müdürü olarak idareci İzzet'i nefsinizi incitmiyor mu?" Marif müdürü pencereden uzaklara bakarak gülümsedi. "Keşke bütün mekteplerimizi Zehra hocalara teslim etsek de bizim hiç işimiz kalmasa. İstiklal alameti olarak onlara birer davul ve tuğ gönderir, marif idarelerinin kapılarını emniyetle kapardık." Mebus Şerif Halil ile marif müdürü Tevfik Hayri iki eski mektep arkadaşıydılar. Mülkiyeyi bitirdikten sonra hoca olmuşlardı. Şerif sonradan mesleğini değiştirmiş, Tevfik marifçi kalmıştı. 4,5 seneden beri marif müdürüydü. Fakat bir parça gevşek ve hayalperestti. Başındaki süslü rüyayı hakikat yapmak için yalnız düşünmek, okumak ve söylemek kâfi olduğuna inanırdı. Faal ve uğraşıcı değildi. Zaten burasını en ziyade sükuneti için seviyordu. Bütün boş vakitlerini kasabanın yakınından geçen derenin kenarındaki söğütlerin altında kitap okumakla geçirirdi. İntihap dairesini gezmeye gelen Şerif Halil 2 gündür onun evinde misafirdi. Gölge ve çiçekle dolu bir bahçeden geçilen küçük bir odada öğle yemeğini yedikleri esnada bu Zehra bahsi açılmıştı. Tevfik devam etti. "Bundan 4 sene evvel küçük bir kız, mini mini bir darül muallimat mezunu olarak buraya gelmiş. İlk zamanlarda çok sıkıntı çekmiş, fakat meyus olmamış. Şehri kendine vatan, mektebi bir aile ocağı yapmış. O kadar gayretle çalışmış ki terakkisine mani olamamışlar. Daha 25 yaşına gelmeden mektebine baş muallim yapmışlar. Eline kocaman bir kız mektebi teslim etmişler. Şimdi 29-30 yaşlarında vardır. Kasabanın en sevilen, emniyet edilen, hatırı sayılan bir insanıdır. Bugün ekserisi kocaman ev hanımları olan eski talebesi üzerinde hala eski nüfuzunu muhafaza eder. Onu bir abla, bir ana gibi dinlerler. Bütün müşküllerini ona hallettirirler. Mektebe gelince, biraz sonra göreceksiniz ya, bu külüstür şehirde umulmayacak kadar güzel bir şeydir. Parasız hiçbir şey olmaz deriz. Esas itibariyle doğrudur. Fakat çalışan ve irade sahibi bir insanın parasız da neler yapabileceğine bu mektepten güzel örnek gösterilemez. Mesela badana, dam, cam tamiri filan gibi şeyler için para veririz. Eteklerini beline dolar, bu işleri kendi görür. Zaten elinden gelmeyen iş yok gibidir. Artırdığı parayla faraza yemekhaneler için sofra takımı yahut sınıflar için ders aletleri tedarik eder. Yerli zenginlerden bir kısmının yardımıyla binayı büyüttü. Tamir ettirdi, bahçesini genişletti. Eşraftan biri ölen anası için türbe şeklinde bir mükellef mezar yaptıracaktı. Zehra günlerce gitti geldi. Bu türbe projesini mektep bahçesinde bir projeye tahvil ettirdi. Ne yaptı ne söyledi bilemiyorum, fakat zaten iyi bir adam olan bu zengin bir gün daireme geldi, aşağı yukarı şu sözleri söyledi. Çok düşündüm. Merhume validemin mezarına sarf edeceğim para ile mektepte bir kız teneffüshanesi yaptıracağım. Türbe ancak zaman zaman yalağından su içmeye gelecek birkaç kuşa yarayacak. Fakat bu teneffüshanede karda kışta yüzlerce çocuk barınacak. Yavrucakların burada sıcak sıcak rahat rahat eğlenmeleri merhumeyi mezarında daha memnun eder. Teneffüshanenin içine merhumeye ait bir de kitabe vazına müsaade buyurulursa vesile-i rahmet olur. Bu sözler tabi Zehra'nındı. Onları bu saf adamın zihnine çivi gibi mıhlamıştı. Şimdi hak verdiniz ya, keşke böyle birçok muallimimiz olsa da bizi hiçe saysalar. Yemek bitmişti. Mibus dizlerine tırmanan bir kediyi okşuyor, ona sofra artıklarıyla ziyafet çekiyordu. Bunlar mektebin göze görünen kısımları, dedi. Manevi ciheti nasıl acaba? Hayat beni biraz reybi yaptı. Çok faal ve işgüzar görünen insanlardan daima bir parça şüphe ediyorum. Keza görünüşü, gösterişi çok mükemmel olan müesseselere de pek emniyetim yoktur. Bu Zehra için sizi o cihetten de temin edebilirim. Çocuklarımıza verdiği terbiye de aynı derecede temiz ve mükemmeldir. Bir kere çok müsbet kafalı bir kadın. Hurafe ve hayal ile mütemadiyen mücadele eder. Talebesine ancak ilmin en müsbet hakikatlerini öğretir. Sonra onda bir nevi hastalık, hiç durmayan, onu daima için için yakan bir humma var. Doğruluk, fedakarlık, manevi temizlik hastalığı. Haksızlığın, yalanın, riyanın hasılı bütün ahlaksızlıkların ve zaafların müthiş düşmanıdır. Şu halde bu kızın kasabada birçok düşmanları olacak. Marif müdürü kesik kesik gülerek cevap verdi. Zannettiğiniz kadar değil. En kötü insanlarda bile basit bir adalet mefhumu var. Bir suçu yüzlerine vuran, aynı suçu işlemişse kızıyorlar. Fakat temiz tanınmış bir insana infial ve kinlerinde pek o kadar insafsız olmuyorlar. Zehra'nın hususi hayatında en küçük bir leke, ahlakında en ehemmiyetsiz bir zaaf gösterilemez. Mübalağa ediyorsunuz. Katiyen, hakikati söylüyorum. Siz ancak romanlarda tesadüf edilebilecek ideal bir kahramandan bahsediyor gibisiniz. İnsan olsun da hiçbir zaafı olmasın. Marif müdürü arkadaşının yüzüne bakıp gülerek, böyle bir iddiada bulunmadım. Onda en ehemmiyetsiz bir zaaf gösterilemez demediniz mi? Evet, şu halde. Tevfik Ayrı gülümseyerek, bir insan için zaaftan mahrumiyet de büyük bir zaaf değil midir? Dedi. Paradoks yapıyorsun Tevfik. Bilakis Allah'ın en sade bir hakikatini söylediğime kaniyim. Zehra'yı size bir kemal heykeli, ideal bir roman kahramanı olarak tasvir ettim. Fakat dikkat ediniz ki tam bir insandır sözünü sarf etmedim. Şimdi de size bu güzel madalyonun ters tarafını kendi görüş ve düşünüşüme göre tasvir edeyim. Doğruluk, temizlik, fedakarlık hastalığı onda insanlığın en kıymetli bir kabiliyetini öldürmüştü. Acımak kabiliyeti. Zehra'ya hissiz bir kadın denemez. Bilakis geniş bir ruhu var. Güzel, doğru, temiz şeyleri çılgınca sevebilir. Onlar için her fedakarlığı yapıyor. Fakat zaafa, düşkünlüğe, çirkinliğe acımıyor. Sadece kızıyor, hırçınlaşıyor. Kabahatli insan, düşkün insan onun gözünde ekin tarlalarında bitmiş muzur otlar gibidir. Onu acımadan söküp atıyor. Yapılmış bir fenalık için mazeret tanımıyor. Hak namına, hakikat namına insafsızca vurmak. Bunu bir adliyeci, bir hakim için anlarım. Hatta onlar için bile bazı kayıtlarla. Öyle ya, suçların iç yüzü her zaman bildiğimiz, anladığımız gibi midir acaba? Evet, bu katiyeti, bu huşuneti bir hakim için bir dereceye kadar anlarım. Fakat bir mektep hocası için... Tevfik, Hayri'nin her zaman gülümseyen sakin çehresi garip bir heyecanla karışıyordu. Acımak. Ben, insan ruhlarındaki derinliğin ancak onunla ölçülebileceğine kaniyim. Evet... Dibi görünmeyen kuyulara atılan taş nasıl çıkardığı sesle onların derinliğini gösterirse, başkalarının elemi de bizi yüreklerimize düştüğü zaman çıkardığı sesle bize kendimizi, insanlığımızın derecesini öğretir. Fikrimce yalnız doğruluk hastalığı bir hak ve hakikat meselesi etrafında toplanmak kabiliyeti, bir cemiyeti mesut etmeye kafi gelemez. Bunun için acımak, Birbirimizin feryadını, iniltisini duyabilmek de lazım. Yine Zehra'ya geliyorum. O şüphesiz çok mükemmel mahluk, çok iyi muallim. Fakat bu söylediğim eksiği tamamlanmadıkça hiçbir zaman istediğimiz muallim olmayacak. Biliyor musunuz, bu fikrimi ben kendisine de daima söylerim. Uzun uzun münakaşalar ederiz. Hatta bu yüzden bazı ihtilaflarımız da olmuştur. Bir gün daireye geliyordum, bir bahçenin kenarında 3 kız çocuğu gördüm. Çantalarını bir büyük taşın üstüne koymuşlar, dertleşiyorlardı. Bu saatte sokakta dolaşmaları dikkatimi çekti. Onları evvela mektep kaçağı zannettim. Fakat öyle olsa beni görünce tabanı kaldırıp kaçmaları lazım gelirdi. Halbuki onlar uzaktan bana bakıyorlar, hatta bir şey sormamı bekliyorlardı. Çağırdım. Niçin mektebe gitmediklerini sordum. Birisi, gittik ama muallim hanım bizi mektebe sokmadı, evimize gönderdi, dedi. Sebebini sordum. İkisi de daima mektebe geç kalırlarmış. Erken gelmelerini, ders başladıktan sonra gelirlerse mektebe kabul etmeyeceğini söylemiş. Onlar yine gecikmekte devam etmişler. Zehra da tehdidini icra etmiş. Çocuklara niçin muallim hanımın sözünü tutmadıklarını sordum. Birisi, annem hasta, ben ev işlerine bakarım, küçük kardeşimin yiyeceğini yediririm. Bu işler bitinceye kadar vakit geçiyor, dedi. İkincisi titiz bir çocuktu. Hiddetle kendini müdafaa etti. Ne yapayım efendim, her sabah değil ya, bazı gün erken geliyorum, bazı günlerde hava kapalı oluyor, anlamıyorum. Bu mantık tuhafıma gitti. Hava kapalı olursa geç gelmek mi lazım kızım, dedim. Çocuk hiç aklıma gelmeyen yerinde bir cevapla lafımı kesti. Hava kapalı olunca saati nereden anlayayım? Demek onun da evinde saat yokmuş. Üçüncüsü çok fakir kıyafetli fakat gayet edalı bir kızdı. Sualime pek çok tereddütten sonra cevap verdi. Efendim, muallim hanım nalınla mektebe gelme diyor. Benim yeni fotinlerim var ama ayağımı sıkıyor. Onun da derdi anlaşılmıştı. Zavallının da giyecek fotini yoktu. Yahut da anası bin zahmetle aldığı fotini mektepte eskitmesine razı olmuyordu. Bu mesele üzerinde Zehra ile uzun uzun konuştuk. Bir türlü anlaşamadık. Bir vaka daha anlatayım. Bir gün baş muallim talebeden Ferhunde isminde bir kızın kaydını silmek mecburiyetinde olduğunu idareye bildirdi. Affedilmez bir kabahati varmış. Arkadaşlarından bir kısmının para ile vazifelerini yapıyormuş. Bazı hayır sahipleri Ferhunde'ye marif müdürüne git, rica et demişler. Kızcağız ağlaya ağlaya geldi. Kabahatini itiraf etti. Ailesi çok fakirmiş. Sırf mektep kitaplarını ve defterlerini tedarik edebilmek için bunu yapmış. Çocuğun hali bana dokundu. Zehra'ya rica ettim, sözlerimi hayretle dinledi. Çocuklarımızı sahtekarlığa alıştıran bir talebenin mektepte kalmasını istemenize şaşıyorum, dedi. Mazeretini anlattım, ısrar ettim. Olabilir, dedi. Fakat ben elime teslim edilmiş 300 çocuğun ahlakından mesulüm. Müsaade ederseniz ben sade bir muallim olarak çalışırım. Arkadaşlardan birini baş muallim yaparsınız. Çocuk da mektebe kabul edilir. Hasılı, Zehra'yı fikrinden döndürmek için sarf ettiğim emek boşa gitti. Kızlardan bazıları ya aile terbiyesinin tesiriyle ya görenek neticesi olarak hafiflik ederler. Zehra onları koleralı hastalar gibi derhal öteki çocuklardan ayırır ve kendilerine son derece huşumetle muamele eder. Kuş palazına, kızamağa, çiçeğe tutulanları umumun sıhhati namına nasıl arkadaşlarından ayırıyorsak bunları da yine umumun manevi sıhhati için öyle ayırmak mecburiyetindeyiz der. Kasabayı dolaşmak zamanı gelmişti. Marif müdürü şemsiyesini, mebus bastonunu aldı, sokağa çıktılar. Yolda biraz gecikmişlerdi. Mektebe girdikleri zaman ders bitmişti. Talebeler evlerine dağılıyorlardı. Zehra'yı bahçe kapısının yanında buldular. Sabahları olduğu gibi akşamları azat vaktinde de kapının yanında durur, çocukların kıyafetlerini muayene ederdi. Kiminin saçını düzeltir, kiminin kuşağını bağlar, kiminin kirlenmiş yüzünü mürekkeplenmiş parmaklarını yıkamaya gönderirdi. Hatta ayak üzerinde sökük elbise, kopuk düğme diktiği de olurdu. Marif müdürüyle mebus, kapıdan girdikleri zaman onu bir dadı gibi yere çömelmiş, mini mini bir ana sınıfı çocuğunun fotinini bağlıyor buldular.
Ayrım sonu.